Ayrım 7. Aklı Kemal 4. Cilt. Sinan Meydan. Sayfa 106. Nuri Demirağ Uçak Fabrikası ve Uçuş Okulu. Nuri Demirağ, Atatürk'ün ulusal sanayi hamlesinin en önemli özel girişimcilerinden biridir. Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında demir yollarının yapımında büyük katkıları olan, bu nedenle Atatürk'ün Demirağ soyadını verdiği Nuri Bey, demir yolu dışında ulusal havacılık çalışmalarına, yerli uçak sanayi projesine de büyük katkılar vermiştir. Nuri Demirağ'ın hayatı için bakınız Nuri Demirağ, Bütün Dünya Dergisi 1 Ekim 2012, sayfa 51-59, Osman Yalçın, Mühürdarzade Nuri Bey'in Demirağ, Hayatı ve Çalışmaları 1886-1957, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi sayfa 44, Güz 2009, sayfa 743-769. 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti kurulup da uçak almak için bağış kampanyası başlatılınca kendisine siz ne vereceksiniz diye soranlara Nuri Demirağ aynen şöyle demiştir. Siz ne diyorsunuz? Benden ulus için bir şey istiyorsanız en mükemmelini istemelisiniz. Madem ki bir ulus uçaksız yaşayamaz, öyleyse bu yaşama aracını başkalarının bağışından beklememeliyiz. Ben bu uçakların fabrikasını yapmaya adayım. Bütün Dünya Dergisi AGM sayfa 55. Nuri Demirağ bu sözü doğrultusunda hemen çalışmalara başlamıştır. Önce Avrupa ve Amerika'da bu işin nasıl yapıldığını incelemiştir. Bu incelemeler sonunda Avrupa ve Amerika'dan lisans alıp uçak yapmanın kopyacılık olduğunu, modası geçmiş tipler için lisans ücreti ödenmemesi gerektiğini, bu nedenle Avrupa ve Amerika'dan uçak lisansı alıp o uçakları üretmek yerine yepyeni bir Türk tipi yaratmanın gerekli olduğunu ifade etmiştir. AGM sayfa 55. Nuri Demirağ ilk örnek çalışmaları yapmak için İstanbul Beşiktaş'ta seri üretimi gerçekleştirmek için de Sivas Divriğinde uçak fabrikaları kurmayı planlamıştır. Aydın AGM sayfa 76. Nuri Demirağ 1934 yılında kendi imkanlarıyla Kağnı amblemli bir uçak üretmiş olan uçak mühendisi Selahattin Alan ile ortak olarak 1936'da Beşiktaş'ta bugün Deniz Müzesi olan Beşiktaş Barbaros Hayrettin İskelesi yanında uçak etüt atölyesini kurmuş ve kısa sürede bu atölyeyi geliştirerek 1937'de Türkiye'nin ilk özel uçak fabrikası olan Nuri Demirağ Uçak Fabrikası'nı uçak stok, montaj ve tamir atölyesi kurmuştur. BCA tarih 28.06.1948, dosya 6380, fon kodu 030.10, yer no 61.413.34'ten naklen Yalçın, Mühürdarzade Nuri Bey'in Demirağ, Hayatı ve Çalışmaları 1886-1957, sayfa 752, Ziya Şakir, Nuri Demirağ Kimdir? İş Hayatında Muvaffak Olan Müteşebbislerimizin Serisi 1, Kenan Matbaası, İstanbul 1947, sayfa 56, Aydın AGM, sayfa 76. Demirağ, Beşiktaş'ta uçak etüt atölyesini kurdu, 1936 yılında Sivas Divriğinde de Büyük Gök Okulu'nun temelini atmıştır. Yalçın AGM sayfa 753. Demirağ 1940 yılında da Yeşilköy Gök Okulu'nu kurmuştur. AGM sayfa 755. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğulları Erdal ve Ömer İnönü ile Nuri Demirağ'ın kendi oğlu da Yeşilköy Gök Okulu'nda uçuş eğitimi almaya başlamıştır. Bütün Dünya Dergisi AGM sayfa 57-58, Yalçın AGM sayfa 755. Gök Okulu'nda yaklaşık 32 bin sorti uçuş yapılmıştır. Burada 290 pilot yetişmiştir. Yalçın AGM sayfa 755. 1930'larda Türkiye'de uçak fabrikası kurmak hiç de kolay değildir. Yeterli araç gereç, bilgi ve teknoloji yoktur. Bu nedenle işe başlarken Avrupa'dan, Avrupalı uzmanlardan yararlanmaktan başka çare yoktur. Nuri Demirağ da öyle yapmıştır. Avrupa seyahatinde Alman Sivil Hava Federasyonu aracılığıyla 5 Alman uçak mühendisini fabrikasında istihdam etmiştir. Uçak sanayi alanında uluslararası alanda önemli bir kişi olan Profesör Gessner ile de bir anlaşma yapmıştır. AGM sayfa 752. Atatürk'ün uçak sanayi projesi çerçevesinde Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası girişimini dönemin iki önemli ismi Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ile Hava Müsteşarı Zeki Doğan desteklemiştir. Mareşal Fevzi Çakmak 6 Temmuz 1936'da Nuri Demirağ ve hükümete yazdığı yazılarla Zeki Doğan ise 4 Ağustos 1938'de yazdığı kutlama yazısı ile kurulmakta olan hava harp sanayine destek olmuşlardır. Türk Hava Kurumu, Demirağ Uçak Fabrikası'na kuruluşu sırasında 10 adet uçak ve 65 adet planör siparişi vermiştir. Kaymaklı AGM sayfa 353-356, Aydın AGM sayfa 77, Yalçın AGM sayfa 754-755. Planörler 1937-1938 yıllarında tamamlanarak teslim edilmiştir. Kaymaklı AGM sayfa 353-356, Aydın AGM sayfa 77. Yine Milli Savunma Bakanlığı 16 Haziran 1942 tarihinde yazdığı bir yazıyla hava kuvvetlerine ait tayyare, motor ve kara nakil vasıtalarının tamir ve bazı yedek parçalarının Demirağ'a ait tesislerde yapılmasını Bakanlar Kurulu'na tavsiye etmiştir. 1 Ağustos 1942 tarihinde Bakanlar Kurulu bu tavsiyeyi kabul etmiştir. Yalçın AGM sayfa 754-755. Nuri Demirağ Uçak Fabrikası, Selahattin Alan'ın 1934'te kendi imkanlarıyla yaptığı MMV-1 uçağını geliştirme çalışmalarına başlamış ve 1940'ta 24 adet NUT-36/37 adlı eğitim uçağı üretmiştir. Oral AGM sayfa 159, http://www.ssm.gov.tr /ana sayfa/savunma büyük harf S ile yazılmış sanayimiz /büyük harf S ile başlamış sayfalar/tarihçe2.aspx erişim tarihi 13 Aralık 2012. İlk yerli yolcu uçağı da Nuri Demirağ Uçak Fabrikası'nda üretilmiştir. Şakir AGE sayfa 140, Yalçın AGM sayfa 754. Nuri Demirağ'ın tamamen yerli mühendis ve işçilerle yaptığı bu ilk Türk yolcu uçağına NU.D-38 adı verilmiştir. Uçağın modeli Türk mühendisler tarafından çizilmiştir. Motorlar hariç tüm aksam Türk teknisyen ve işçisinin ürünüdür. 1941-1944. Uçağın teknik özellikleri şunlardır. Uçak 6 kişilik, çift kumandalı, 2200 devirli, 2 adet 160 beygir gücünde motorla donatılmıştır ve saatte 325 km sürat yapmaktadır. Boş ağırlığı 1200 kilogram, dolu ağırlığı ise 1900 kilogramdır. Tam depo yakıt ile 1000 kilometre menzile sahiptir. 3,5 saat havada kalabilmektedir. Tavan irtifası 5500 metredir. Yalçın AGM sayfa 761. Bu uçak o dönemin Avrupa A klası yolcu uçakları kategorisinde birinci seçilmiştir. Vildan Korul, Hatice Küçükönal, Türk Sivil Havacılık Sistemi'nin Yapısal Analizi, Ege Akademik Bakış, 2003, sayfa 25, Aydın AGM, sayfa 77. Bu ilk yerli yolcu uçağı 1941 Ağustos'unda Nuri Demirağ'ın doğduğu Divriğe uçarak gidip gelmiştir. Halkın büyük heyecanını gören Demirağ, Eylül ayında 12 uçaklık bir filoyu Bursa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Konya, Adana, Elazığ ve Malatya rotasında uçurarak Türk halkına genç cumhuriyetin başarılı girişimcilerinin, yetenekli uçak mühendislerinin ve çalışkan işçilerinin artık kendi uçağını bile kendisinin yapmaya başladığını göstererek özgüven aşılamak istemiştir. Yalçın AGM sayfa 754. NU.D-38 tipi uçak 26 Mayıs 1944 tarihinde İstanbul-Ankara seferine başlamıştır. AGM sayfa 761. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nuri Demirağ Uçak Fabrikası yıllık 300 okul veya 150 eğitim ya da 50 avcı uçağı yapılabilecek güçtedir. BCA tarih 29-11-1939, dosya 6158, fon kodu 030.10, Yerno 59.399.25'ten naklen Yalçın AGM sayfa 754-755. Türkiye'de ilk paraşüt merkezinde Nuri Demirağ kurmuştur. Paraşüt yapımında kullanılacak ipeyi üretmek için Üsküdar'da büyük bir koru satın alıp orada dut ağacı ve ipek böceği yetiştirmeye başlamıştır. Evde ettiği ipekten ilk yerli paraşütü yapmıştır. Yalçın AGM sayfa 756. 17 Ağustos 1941 tarihinde Tasviri Efkar gazetesinin muhabiri Kandemir'in bu fabrikayı nasıl kurduğunu sorusuna Nuri Demirağ şu yanıtı vermiştir. İstikbalimizin, istiklalimizin, şerefimizin göklerde olduğunu iman ettikten sonra 5-6 sene aralıksız yanıma müteassıs gençleri de alarak Moskova'da ta Londra'ya kadar uğrayıp Uzun uzadıya tetkikler yapmadığımız yer kalmadı. Avrupa'nın bütün tayyare fabrikalarını, havacılık müesseselerini geceli gündüzü dolaştık. Neticede her yerde gördüklerimizin içinden en mükemmellerini seçerek burayı kurduk. Aynı röportajın devamında Kandemir'in, gelecekteki tasavvurlarınız nelerdir sorusuna ise, evvela bu müesseseyi fevkalade genişletmek 1 milyon 200 bin liraya mal olacak Büyük Yeşilköy Gök Lisesi'ni kurmak, Divri'yi de binlerce genci sinesine alacak, telsizciliği, motorculuğu, pilotluğu, mühendisliği, paraşütçülüğü vesaire 12 şubeyi ihtiva edecek şekilde Gök Üniversitesi tesis etmek. Sonra şu çayırın bir kenarında muradına ermiş insanların huzur ve saadetiyle oturup kahvemi içerken bir işaretle yüzlerce tayyarenin birden havalandığını görmek yanıtını vermiştir. Şakir AGE sayfa 81, Yalçın AGM sayfa 757. Genç Cumhuriyet'in kendisi için değil ülkesi için çalışıp üreten en büyük müteşebbisi Nuri Demirağ, 1941 yılındaki bir röportajında havacılık başarısının altında Atatürk'ün istikbal göklerdedir sözünü iman ederek yıllarca aralıksız çalışmasını yattığını belirtmiştir. Demirağ'ın o güne kadar hayata geçirdiği havacılık projeleri gibi gelecekte hayata geçirmeyi planladığı havacılık projeleri de adeta üstün bir aklın ürünü dudak uçuklatan cinsten projelerdir. İşte o projeler. Dev bütçeli çağdaş bir Yeşilköy Gök Lisesi kurmak, havacılığın her alanında eğitim verecek Divriği Gök Üniversitesi'ni kurmak, yüzlerce yerli uçaktan oluşan bir hava filosu yaratmak. Bu projeler, ondan başka kimin aklına gelirdi ki? Ancak maalesef Demirağ, bu projelerin hayata geçirecek ne yeterli destek, ne zaman bulabilmiştir. İlk Türk uçağını, ilk Türk paraşütü ve Türk demir yollarını yapan, Türk uçuş okullarını açan Nuri Demirağ, ayrıca köy-kent projeleri geliştirmiş, maden ve petrol işleme planları hazırlamış, maden ve sanayi kentleri planı yapmış, daha 1931 yılında Asya ile Avrupa'yı birleştirmeyi düşünerek içinden demir yola geçen bir boğaz köprüsü projesi, Keban Barajı ve yerli çimento fabrikası projeleri geliştirmiş ve demokrasinin gelişmesi için Milli Kalkınma Partisi'ni kurmuştur. Bütün Dünya Dergisi AGM sayfa 57-58. Gerçek şu ki Nuri Demirağ, Atatürk'ün muasır medeniyetler düzeyine ulaşmalı, hatta o düzeyi aşmalıyız sözünü yerine getirilmesi gereken kutsal bir vasiyet gibi algılayıp, bu uğurda varını yoğunu, bütün servetini, emeğini, aklını, iradesini, azmini ortaya koyup, gece gündüz çalışarak yerli uçak yapmayı başarmış gerçek bir vatanseverdir. Atatürk'ü çok iyi anlayarak, onun uçak sanayi projesi kapsamında imkansızı başaran Nuri Demirağ'ın havacılık projeleri, maalesef Atatürk'ü hiç anlayamayan siyasilerin öngörüsüzlüğüne, siyasi oyunlarına ve emperyalist baskıları kurban gitmiştir. Şakir Zümre Fabrikası'nın uçak bombaları. Atatürk'ün en eski ve en yakın arkadaşlarından biri olan ünlü Türk girişimcilerinden Şakir Zümre, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurduğu fabrikalarda uçak bombası üretmiştir. Zümre fabrikalarında üretilen bu yerli uçak bombaları yurt dışına bile ihraç edilmiştir. Şakir Zümre-Atatürk ilişkisi ve Zümre fabrikaları hakkında bakınız Sinan Meydan, Aklı Kemal, Atatürk'ün Akıllı Projeleri Cilt 3, İstanbul 2012, sayfa 191-194. Şakir Zümre 1924 yılında Haliç kıyısında kurduğu Türk Sanayi Harbiye ve Medeniye Fabrikası'nda uzun yıllar boyunca Türk ordusuna silah ve cephane üretmiştir. Murat Koral Türk, soba borusundan tayyare bombalarına unutulmuş bir marka Şakir Zümre, Popüler Tarih Dergisi, Mayıs 2002, sayfa 69-70. 1940'larda fabrikanın tüm mühendisleri ve işçileri Türklerden oluşmuştur. Şakir Zümre Fabrikası'nda üretilen bombaların kullanım şekli, Şakir Zümre Fabrikası'nın teknik ekibi tarafından projelendirilerek tarifnameleri hazırlanmış ve 1939 yılında kitap olarak yayınlanmıştır. Türk ordusunun bomba ihtiyacı Şakir Zümre Fabrikası'nca sağlanmıştır. 100, 300, 500 ve 1000 kilogramlık uçak bombaları ve çeşitli yangın bombaları bu fabrikada üretilmiştir. Yalçın, Türk tarihi bakımından 20. yüzyılda iki önemli gelişme, havacılığın ve bir liderin doğuşu, sayfa 1058. Şakir Zümre Fabrikası, Türk Hava Kuvvetleri dışında Türk Deniz Kuvvetleri'ne de bomba üretmiştir. Örneğin ilk Türk denizaltısı su bombaları bu fabrikada üretilmiştir. Şakir Zümre Fabrikası'nın ürettiği bombalar ve silahlar Mısır, Polonya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç edilmiştir. Örneğin fabrika 1937 yılında Yunanistan'la 1,5 milyon liralık bir iş sözleşmesi yapmıştır. Bu sözleşme dönemin gazetelerinde harp sanayimizin büyük zaferi, Yunanistan bizden 1,5 milyon liralık bomba satın alıyor şeklinde yer almıştır. Ayrıntılar için bakınız Atilla Oral, Şakir Zümre, ilk silah fabrikatörü, Demkar Yayınevi, İstanbul 2010. Ankara, THK Uçak ve Motor Fabrikaları. Atatürk'ün uçak sanayi projesi doğrultusunda 1940 yılında dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu, Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve Türk Hava Kurumu Başkanı Şükrü Koçak tarafından 3 önemli karar alınmıştır. Bunlar, Ankara'da bir uçak ve motor fabrikası kurulması, Ankara'da uçak mühendisliği eğitimi veren bir teknik üniversite kurulması, Ankara'da bu iki kuruluşa hizmet verecek bir araştırma geliştirme enstitüsünün temelini oluşturacak bir aerodinamik araştırmalar merkezi kurulmasıdır. Aytekin Zilan, Savunma Sanayi Üzerine, Ankara 1999 sayfa 5. 1941 yılında Ankara Etimesgut'ta Türk Hava Kurumu uçak fabrikası kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Türkiye'ye sığınan Alman ve Polonyalı uçak mühendis ve teknisyenlerinin de girişimiyle Etimesgut'ta daha önce kurulmuş atölyeler genişletilerek Türk Hava Kurumu uçak fabrikasına dönüştürülmüştür. 8 milyon liralık Ankara Türk Hava Kurumu uçak fabrikasında 1200 işçi çalışmıştır. Fabrikada Türklerin yanında başta müdür Wedrowski olmak üzere 35 kadar Polonyalı mühendis ve teknisyen görev almıştır. Bu fabrika 1944 yılında üretime başlamıştır. Ankara Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası yurt dışından patentli uçakların üretimi ve revizyonunu yapması dışında tamamı yerli tasarım uçaklar geliştirmek üzere bir etüt bürosu oluşturmuştur. 6 yüksek mühendis, 4 mühendis ve 11 teknik ressam olmak üzere 21 kişiden oluşan bu birim 1952 yılına kadar 16 tip uçak tasarımı gerçekleştirmiştir. Bakınız Şükrü Er, Etimesgut Uçak Fabrikası ve Endüstrimiz, Mühendis ve Makine. Cilt 16, sayfa 178, Ocak 1972. Fabrikada ilk olarak İngiliz Miles Magister eğitim uçaklarından 80 adet üretilmiştir. Ayrıca bir miktar iki motorlu ambulans uçağı, Türk Hava Kurumu 10 adıyla hafif nakliye uçağı, 60 adet iki kişilik eğitim uçağı ve çeşitli planörler üretilmiştir. Fabrikada 1944-1952 arasında 126 adet Türk tasarımı uçak üretilmiştir. Bu projeler arasında özellikle öncü teknolojiye sahip deneysel delta kanat, uçan kanat, THK-13 adlı planör ile ambulans turizm uçağı olarak tasarlanıp Danimarka'ya ihraç edilen THK-5/5A adlı uçak çok dikkat çekicidir. Her iki uçak da Paris Havacılık Fuarı'nda sergilenmiş ve büyük ilgi görmüştür. Oral AGM, sayfa 160. Fabrikada üretilen bazı modeller şunlardır. THK-3 akrobasi planörü, THK-4 okul planörü, THK-5 ambulans uçağı, THK-7 ve 9 eğitim planörleri, THK-11 turizm uçakları. Ankara THK Uçak Fabrikası tasarım alanında dünyada ilklere imza atmıştır. Örneğin 1948'de hayalet uçakları andıran THK-13 adlı uçan kanat projesi bu fabrikada hayata geçmiştir. 1947'de THK Uçak Fabrikası'nda yüksek mühendis Yavuz Kansu ve ekibi dünya çapında ses getirecek uçan kanat projesinin tasarımına başlamıştır. Fabrikanın 13. projesi olduğu için THK-13 adı verilen uçan kanat önce planör olarak üretilmiş, daha sonra pervaneli ve jet motorlu uçak olarak üretilmesi planlanmıştır. Geleceğin tasarım harikası THK-13 hafif olması için ahşap malzemeden üretilmiştir. Tek pilotun oturduğu kokpitin üstü açıktır. Hemen altında ana iniş takımı vardır. Planör uçakla veya otomobille çekilerek havalanacak şekilde tasarlanmıştır. THK-13 geliştirilirken Ankara Rüzgar Tüneli'nin inşası yeni başlamıştı. Bu nedenle Türk Havacılık tarihinin en fantastik tasarımı olan THK-13'ün rüzgar tüneli testleri bir THK-5'in sırtında gerçekleştirilmiştir. Planörün küçük bir makete özel olarak düzenlenmiş bir THK-5'in gövdesine sabitlenerek gerekli ölçümler havada yapılmıştır. Ancak THK-13 planörü maalesef uçurulamamıştır. Planör ilk birkaç denemede yere çakılmıştır. Yapılan incelemelerde kanat içinde unutulan bir mengenenin kalkış sırasında yerinden çıkarak kumanda sisteminin çalışmasını engellediği ortaya çıkmıştır. Fakat THK-13 ekibi yılmamıştır. Mühendisler kazadan arta kalanlarla bir THK-13 daha yapmışlardır. Bu kez planör üzerinde bir takım aerodinamik düzeltmeler yaparak modifiye bir uçan kanat yaratmışlardır. İkinci uçan kanat ilk uçuşunu Ağustos 1949'da yapmıştır. Ancak maalesef bu uçuş da başarısız olmuştur. Paris Havacılık Fuarı'nda sergilenen ve yurt dışında çok büyük bir ilgi gören DK-13 projesi anlaşılmayan bir şekilde iptal edilmiştir. Ayrıntılar için bakınız Mustafa Kılıç, Uçan Kanat TYK-13, TYK Yayın Evi, Ankara 2008. TYK-13'ün bazı özellikleri şunlardır. Kalkış ağırlığı 520 kilogram. Kanat alanı 34,5 metre. Kanat açıklığı 20 metre. Yükseklik 1,94 metre. Gövde uzunluğu 5,04 metre. Seyir hızı 106 km bölü saat. Süzülme oranı 1 bölü 24. Uçuş ekibi 1 pilot. Yıllar sonra benzer bir modeli hayalet uçak adı altında ABD hayata geçirmeyi başarmıştır. NASA'nın desteklediği fonlarla Boeing'in Phantom Works Hayalet İşler Bölümü tarafından geliştirilen X-48B ilk uçuşunu 2007'de yapmıştır. 3000 metre yükselen uçak saatte 220 km hıza ulaşmıştır. Modelin geliştirilerek önümüzdeki 20 yıl içinde sivil yolcu taşımada kullanılması planlanmaktadır. Halen hizmetteki B-2 bombardıman uçağı en başarılı uçağın kanat örneğidir. Havacılık dünyasının 1 milyar dolarlık birim fiyatıyla en pahalı uçağı ünvanını elinde bulunduran B-2, radara yakalanmadığı için hayalet uçak olarak adlandırılmıştır. Bu uçağın 1940'lardaki Türk tasarımı TYK-13'e benzerliği dikkat çekicidir. 1945 yılında Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde TYK Uçak Motor Fabrikası kurulmuştur. Fabrika Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 60 bin metrekarelik bir alana kurulmuştur. Fabrika için 4,5 milyon lira makine teçhizatı ile birlikte toplam 9 milyon lira harcanmıştır. Lisansör firma İngiliz De Havilland'dır. Makineler İngiltere, Amerika ve İsviçre'den alınmıştır. 1948'de üretime geçen fabrika Gipsy uçak motoru yapmayı başarmıştır. Uçak sanayinde nasıl aldatıldık? Nükleer Teknoloji Bilgi Platformu http://www.nukte.org. Erişim tarihi 12 Aralık 2012. Cumhuriyetten günümüze savunma sanayi kuruluşlarımız. Savunma Sanayi Müsteşarlığı resmi sitesi http://www.ssm.gov.tr. Erişim tarihi 12 Aralık 2012. Oral AGM sayfa 160. Ankara'da bir taraftan uçak ve uçak motoru fabrikaları kurulurken, diğer taraftan İTÜ'de makine fakültesine bağlı olarak bir uçak mühendisliği bölümü açılmıştır. Zilan AGE sayfa 5. Ankara uçak ve uçak motoru fabrikalarının üretimini tasarladığı en ilginç uçaklardan biri de TYK-16 olarak adlandırılan jet motorlu eğitim uçağı Mehmetçik'tir. 1950'lerin başında yeterli sayıda uçak siparişi alamayan Ankara, TYK uçak ve motor fabrikaları krize girmiştir. Türk Hava Kurumu 5 Nisan 1952'de yapılan anlaşma ile uçak ve motor fabrikasını 4 milyon lira karşılığında makine kimya endüstrisine MKE satmıştır. 1950'lerde Yavuz Kansu Müdürlüğü'nde yeniden yapılanan fabrika, Türk Hava Kurumu'nun geliştirdiği 6 ayrı yeni modeli üretme kararı almıştır. Bunlardan biri de Model 3 olarak yeniden adlandırılan Mehmetçik'tir. Ancak Mehmetçik üretilmemiştir çünkü aynı dönemde başlayan Amerikan yardımları çerçevesinde hava kuvvetlerine Lockheed T-33 jet eğitim uçakları hibe edilmiştir. Uğur Cebeci, 52 yıllık sır uçak Mehmetçik. Hürriyet Gazetesi 21 Mart 2004. Yüksek mühendis Selahattin Belen başkanlığındaki ekip tarafından tasarlanan bu uçak, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmeye başlayan jetlerde görev yapacak pilotların eğitiminde kullanılacaktı. Tamamen metal gövdeye sahip uçağın kokpiti, önde öğrenci, arkada öğretmen pilot uçacak şekilde tasarlanmıştı. Motorlar ise ilk jet savaş ve eğitim uçaklarında olduğu gibi kanatların altında yer alacaktı. Uçakta Fransız Turbo Mega imalatı Pimene jet motorları veya yine aynı şirketin Palas tipi jet motorları kullanılacaktı. TYK-16'nın belli başlı özellikleri şunlardır. Görev jet eğitim, mürettebat 2, motor 2 adet Turbo Mega Pimene. Azami hız 430 km saat. Maksimum yükseklik 12 bin metre. Menzil 710 km. Boş ağırlık 510 kilogram. Kalkış ağırlığı 1100 kilogram. Kanat açıklığı 10 metre. Kanat alanı 14 metrekare. Gövde uzunluğu 7 metre. Yerden yükseklik 1.8 metre. Ankara uçak ve motor fabrikaları dışında ABD'den satın alınan uçakların bakım ve onarımlarını yapmak için 1942-1943 yıllarında Malatya'da uçak onarım atölyeleri kurulmuştur. Oral AGM sayfa 160. 7. ayrımın sonu sayfa 121.